Ayrım 3. Sayfa 36. Dona. Düzlemler felsefesi Kur'an'ın en büyük sırlarından biridir. Bir sonraki düzleme geçebilmen için doğru zamanı beklemen gerekir. O, alemler için yalnızca bir öğüttür. Gerçekten Kur'an'ın haberini bir süre sonra bileceksiniz. Kur'an-ı Kerim, Sad Suresi 88. ayet. Alemler için ifadesine dikkat. Burada ümmetler kelimesini kullanmak varken alemler seçilmiştir. Bir süre sonra ile birleştirdiğinde anlatılmak istenenin jenerasyonlar olduğunu kolaylıkla görebilirsin. Allah indirdiği kitabın bütün jenerasyonların değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye muktedir olduğunu iddia ediyorsa burada insanoğluna düşen durmak ve düşünmektir. Tanrı hiçbir vaadinden dönmez. Dönmez çünkü dönmesini gerektirebilecek bir koşul oluşamaz. Bu vaat yani Kur'an'ın tüm jenerasyonların ihtiyacını karşılama sözü yerine gelmelidir. Ve bu yolda Tanrı'nın önünde iki seçenek vardır. A. Kur'an'ı değişime kapalı kılmak. B. Kur'an'ı değişime açık kılmak. A şıkkını seçen bir Tanrı dünyanın bu kadar hızlı bir şekilde değişmesine müsaade etmez. A şıkkını seçen bir Tanrı'nın yapacağı tek şey hayatın akış hızını sınırlı tutmak ve 1400 yıl öncesinin konjonktürü ile bugün arasında bir uçurum doğmasına müsaade etmemektir. Ben, sen hangisini seçtin? Dona, dünya bu kadar hızlı ve yoğun bir şekilde değişiyorsa bunun nedeni Tanrı'nın B şıkkını seçmiş olmasıdır. Her şey bu kadar hızlı değişiyorsa, bu evreni Rab yarattıysa, bu değişimde onun da parmağı olmalıdır. Rab, değişimin bir parçasıysa, bu son kitabımdır, içinde size gerekecek her şey vardır diyorsa, Kur'an'ın içinden çıkacak açılımlara herkesin açık olması gerekir. Hayatta değişim diye bir şey varsa, Kur'an'da da dinamik bir içerik vardır. Ben, dinamik bir içerik nasıl olur? Dona, İlaç olarak düşünecek olursan, Kur'an, alındığında vücut içinde zamana yayılarak çözülen bir haptır. Vücuda salınan ilk etkisi korkudur. Kur'an, insanlığa en büyük korkuyu, Tanrı korkusunu öğretmiştir. Ben, önce bizi korkutup, sonra bu korku saçan imajını değiştirmeye çalışmak ne kadar doğru? Dona, insan Tanrı'dan korkarak diğer insanlardan korkmamayı öğrenir. İnsanın maddi ve manevi köleliğine son vermenin tek yolu onu sadece Tanrı'ya kulluk etmesini öğretmektir. Kur'an, müfredatının ilk dersi bu yüzden Allah korkusu olarak seçilmiştir. Şeriat hukukunun temelinde de bu yüzden korku vardır. Kur'an'ın ilk yayınlandığı çağdaki iletişim hedefi korku oluşturmaktır. İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Kur'an-ı Kerim Enfal Suresi 12. ayet. Eğitimin ilk motivatörü korkuydu. Hukukun olmadığı, yaşam hakkının kutsallığı gibi çok basit ilkelerin bile olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Korku düzleminin misyonu insanın vahşi doğasını evcilleştirmekti. Kur'an'da korku saçan bir tanrı figürü vardı ve kendisinden çok daha güçlü birinin varlığını bilmek kendi gücüne tapınan insanı uysallaştırıyordu. Korku düzlemi güç sahiplerine kendi iletişim dillerinde bir uyarıydı. Aynı zamanda başkasının gücüne boyun eğme durumunda olanların da başını dik tutuyordu. Ben, çocukken yanlış şeyleri anlatmak için cıs yaparsın, büyüdüğünde de her şeyi nedenleriyle açıklarsın. Bunun gibi bence. Hani uçaklar yere indiğinde hostesler lütfen kemerlerinizi ışık sönmeden çıkarmayınız der. Bu anonsu duyunca herkes kemerlerini çözmeye başlar. Yetişkin bir beyine bir şey yaptırmak istiyorsan ona nedenlerini de anlatmak zorundasın. Onlara alandaki başka bir uçakla çarpışma tehlikesinin henüz geçmediğini anlatmanın iyi bir yolunu bulursan o kalabalık terk ettiği koltuklara derhal geri dönecektir. Dona, İnsanlar Kur'an'ın düzlemler halinde yazıldığını bilmedikleri için benim imajım korku uyandırıyor. Korkunun çağı artık sona erdi. Beni sonsuz sevgiyle dolu bir tanrı olarak yanı başında bulmanın zamanı geldi. Ben, bunları ilk defa duyuyorum. Zaten bu gezegende her şeyi en son ben duyuyorum. Dona, şunu düşünmeni istiyorum. Korku, Rab için bir amaç değil, araçtır. öğretme metodudur. Korkuyu başarıyla öğrenmiştin. Şu anda korkuyu öğrendiğini de öğrendin. Sıra sevgiyi öğrenmeye geldi. Bu yüzden bugün burada benimlesin. Şimdi kutsal kitapla ilgili yeni şeyler öğreneceksin. Sana tanıtacağım yeni tanrının kutsal kitapla çelişmediğini görünce çok rahat edeceksin. İkinci Kur'an'ı kademeyi keşfedeceksin. Ben. Peki nasıl? Donna. Düzlemleri okuyabilmen için okuduğun metinler üzerinde çalışman gerekir. Kutsal kitapları klasik kitaplardan farklı okuman gerekir. Ayetleri okurken aklında ilk beliren anlamla tatmin bulmaktan vazgeçmelisin. Ayetin sana anlatabileceği pek çok farklı mesajı olduğunu düşünmeli ve çapraz gidiş gelişlerle bu olasılıkları bire indirmelisin. Şu ayeti okumanı istiyorum. Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar bir şey olsa onu ortaya getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Kur'an-ı Kerim, Enbiya Suresi 47. ayet. Ne anlıyorsun? Ben, adil bir yargıç olacağını ve insanların geleceğini belirlerken objektif davranacağını anlatmak istiyorsun. Donna, güzel. Şimdi de bu ayeti okumanı istiyorum. Yemin olsun, cehennemi tamamen cinler ve insanlardan dolduracağım. Kur'an-ı Kerim, Secde Suresi 13. ayet. Dikkatini çeken bir şey var mı? Ben, evet, ilahi yargıya ilahi bir müdahale. Objektif bir yargı süreci ön yargıyla başlamaz. Beni adil olarak yargılayacağını söyleyen ilahi yargıç daha mahkeme başlamadan kalemini kırmış. Donna, aferin sana. O hakim kalabalık bir grubu yargılamaya başlamak üzere. Gruba dönüp şu görmüş olduğunuz cezaevini sizinle dolduracağım diyor. Ve yargılamaya bu şekilde başlıyor. Belki de hepsi masum. Cezaevini sizinle dolduracağım diyerek kendini bağlayan bir yargıç o cezaevini doldurmak zorundadır. Böyle bir yargıcın sanığa hassas adalet terazilerinde çok güzel yargılanacağım deyişinin hiçbir inandırıcılığı olamaz. Cezaevini dolduracağını söylediği anda senin hakkındaki hüküm çoktan verilmiştir. Ben, şimdi düşüp bayılacağım. Bana bunları nasıl söylersin? Donna, derinliğe indikçe bazı ayetlerin birbiriyle çelişiyor gibi göründüğüne şahit olacaksın. Bunun nedeni bu ayetlerin farklı Kur'an kademelerine ait olmasıdır. Tanrı'nın sözleri çelişmez. Bu iki ayette Tanrı'nın sözüdür. Yaşam bir anlıktır ve bir anlık dalgınlıkların sonsuzluğunu belirlemesi adil değildir. Düzlemleri göremezsen bu gerçek bir girdaptır. Bu girdabın sonu kalbindeki Tanrı imajının yıpranmasıdır. Ön araştırmanın sırasında yanındaydım. Konuştuğun herkes bu kaotik ortamda neden yeni bir din göndermediğimi merak ediyordu. Yeni bir din göndermeyişimin sebebi ihtiyaç olmaması değil, eski zannettiğinizin içinde yepyeni bir dinin gizli olmasıydı. Kriptoları okumaya başladığında yepyeni şeylerle tanışacaksın. Hazır ol. Ben, iyi de Kur'an kodlanmış bir metindir şeklinde bir ayetin olması gerekmez miydi? Donna, sen olsaydın Kur'an'ın şifreli bir metin olduğu mesajını şifreli mi verirdin, şifresiz mi? Ben, şifreli tabii ki. Peki nerede bu ayet? Donna, yakında onu bulacağız. Şu ayeti not edelim öncelikle. Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 7. ayet. Ben, aklı yüceltiyorsun, aklımı kullanmamı istiyorsun, akıl yürütmemi öneriyorsun. Donna, harikasın. Küçüğüm, İslam bir felsefedir. Kur'an da felsefe okulu. Kur'an kademelerinde gezinebilmek için gerçek bir filozof gibi hareket etmelisin. Ben, bak bu hoşuma gitti, felsefeyi severim. Donna, şimdi sana felsefe sözlüğünün akıl yürütme başlığını gönderiyorum. Akıl yürütme. Felsefeye göre dört tür akıl yürütme vardır. Tümden gelerek akıl yürütme, tüme vararak akıl yürütme, olmadık senaryolarla akıl yürütme, tersten giderek akıl yürütme. Ben, peki ne yapmamı istiyorsun? Donna, Kur'an'a gerçek bir filozof olarak yaklaşmanı. Bu dört metottan birini seçerek aşağıdaki cümle hakkında akıl yürütmeni istiyorum. İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için Ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık. Kur'an-ı Kerim En'am suresi 98. ayet. Ben, en kolayıma gelen tersten giderek akıl yürütmek açıkçası. Dona, cümleye ayna tutmak güzel bir seçim. Cümleyi ters görsen de cümlenin kendisini göreceksin. Ben, evet aynayı tutuyorum. Araştırmayan bir topluluk için bizim ayetlerimiz ayrıntılı değildir. Dona, ne düşünüyorsun? Ben açıkçası ayrıntılar deyince evlilik boşanma gibi detaylı tarif edilen ayetleri anlıyorum. Üzgünüm ama bir şey göremedim. Dona, peki sana şunu sorsam. Bahsettiğin o detaylar hiç araştırmayıp hiç kavrayamayanlar için de açık değil mi? Ben, evet, ayette ayrıntılara ulaşmayı koşullara bağlıyorsun. Siz araştırıp akıl yürüttükçe bizim ayetlerimizden yeni ayrıntılar çıkacaktır. Bu ayette olduğu gibi. Dona, artık kütüphanende daha önce hiç okumadığın kutsal bir kitabın bulunduğunu öğrendin. Ben, Kur'an'ın düzlemler halinde hazırlandığıyla ilgili gerçek bir kanıt var mı? Yoksa bunu sadece akıl yürüterek mi anlayabilirim? Dona, aşağıda filozofların bu meraklarını giderecek önemli bir ipucu var. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkemdir, kesindir. Diğerleri ise müteşabihtir, benzeşmelidir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun açıklamasını Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise, biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran suresi 7. ayet. Ben, Dona, bu ayet Kur'an ayetlerini iki bölüme ayırır. Kesin hüküm ayetleri ve farklı anlamlandırmalara açık ayetler. Bu bölüm muhkem, bu bölüm müteşabih diyebileceğin kategorik bir ayırım yapamazsın. Çünkü bölümleme derinlemesine yapılmıştır. Hangi düzlemin ilk sırada olduğu da açıktır. Farklı yorumlanması mümkün olmayan kesin ayetler temeldedir, yani ilk düzlemi oluştururlar. Ben, bak şimdi oldu. Ya ister misin ben insanlara Kur'an iki düzlemliymiş dediğimde bana biri çıkıp bu ayeti göstersin? Kalbinde hastalık olan insan pozisyonuna düşer insan. Dona, düzlem mantığından rahatsız insanlar olacak, bundan şüphe olmasın. Onların Kur'an'ı bir kesin hükümler kitabıdır. Şunları yapın, bunları yapmayın. Onlar Kur'an'ı 10 emir üslubunda duyar ve duyururlar. Bir düşünsene, tüm ayetler kesin ve değişmez olsaydı, böyle bir sorun olmaz, böyle bir ayete de gerek olmazdı. Acaba Tanrı bazı insanların yoldan sapmalarına gerekçe olarak kullanacaklarını bildiği halde neden müteşabih ayetlere ihtiyaç duymuştu? Onların bu davranışı Tanrı için bir sürpriz miydi? Bu ayetteki kripto müteşabih ayetlerin açıklamasını Allah'tan başkasının bilemeyeceğinin anlatıldığı cümledir. Acaba Tanrı kutsal kitabının bir bölümünü insanların anlamaması için mi indirmiştir? Tanrı tarafından indirilmiş bir din, onu insanlara anlatmak için var gücüyle mücadele eden bir peygamber ve bu yolda canlarını veren ilk Müslümanlar. Tüm bunlar insanların asla tam olarak anlayamayacağı bir kitap için midir? Ya da Tanrı derinlere gizlediği mesajlar için doğru zamanı mı beklemektedir? Sezgilerin yanıt vermesi gereken soru budur. Ben, bunu hiç düşünmemiştim. Dona, buradaki diğer gizemli nokta da şudur. Bütün benzeşmeli ayetlerle ilgili olarak ilk bakışta her insan yorum getirebilir. Allah'tan başkası bilmez ifadesi, benzeşmeli ayetlerin anlamını bildiğini sanmamanın örtülü bir tavsiyesidir. Çünkü onların anlamı sanıldığı yönde değildir. Bu cümlenin hemen devamındaki ilimde derinleşme vurgusu, müteşabih ayetlerin sırrının açıklanması ile ilgili bir zamanlama öngörüsüdür. Bu vurgu, kitabın bir bütün olduğunu, sadece ilimde derinleşenlerin bileceği bir şey olduğunu anlatmak için yapılmamıştır. Çünkü Allah bütündür diyorsa, kitap bütündür. Bunun için derin bir ilme ihtiyaç yoktur. Ayette Tanrı'nın o kadar sıfatının arasından Rab yani tekamül ettirenin seçilmesi de tesadüf değildir. Ayetin sonundaki temiz akıl kavramını da sana ileride anlatacağım. Ben, müteşabih ayetlerden farklı anlamlara çekilebilecek ayetler diye bahsediliyor. Donna, eğer kutsal kitabında farklı anlamlara çekilebilecek ayetler varsa, o zaman ne duruyorsun? Hadi onları farklı anlamlara çekmeye başla. Ben, söz veriyorum, bundan sonra Kur'an'ın düzlemleri konusunda şüphelenmeyeceğim. Bir kanıt daha verirsen tabii. Donna, Allah müteşabih, benzeşmeli, iç içe ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, yatışır. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi saptırırsa artık onun içinde bir yol gösterici yoktur. Kur'an-ı Kerim Zümer Suresi 23. Ayet. Bu ayette sadece düzlemlerin sayısının yanı sıra sıralamasını da görebilirsin. İkişerli kitap ifadesinden sonraki cümle insanın Tanrı'dan korkma anını anlatır. Bundan bir sonraki cümlede korkunun sonraki aşaması olarak yumuşamış bir kalp kıvamı tarif edilir. İşte bu ikinci düzlemi yani sevgiyi öğrenmeye hazır olan kalbin kıvamıdır. Daha sonraki cümle ikişerli kitabın Allah'ın yol gösterme biçimi olduğunu anlatır. Bu da hidayetin yoludur. Ben, dilediğini hidayete erdirir kısmını şöyle düşünüyorum. Yarattığın her insan senin için bir. Dilediğini seçmek, ayrıcalık tanımak demek. Bu hem senin adil sıfatına uymaz hem de tutarlı olamaz. Herkesi sen yaratmışken şunlar hidayete ersin demen için bir sebep olamaz ki. Ayrıca senin bu seçiminin hidayete erme öncesinde olması gerekir ki her insan hidayeti bulmadan önce kötüdür. Bence hidayete ermek herkes içindir ve sadece bir zamanlama konusudur. Donna, doğru anlaşılmak Tanrı'ya bile keyif verir. Ben, keyfini bölmek istemem ama neden Kur'an'ı ikişerli bir yapıda indirdin? Yani tek, kesin ve net olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Donna, dinler birer geçiştir. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Bunların hepsi farklı dinler gibi görünseler de gerçekte aynı merdivenin basamaklarıdır. Hakikatin özünde gelişmek vardır. İnsanlar geliştikçe Tanrı'nın mesajı da gelişim gösterir. Hadi Tanrı'nın mesajı gelişir derken anlatmak istediğimi daha somutlaştıralım. Tevrat, İncil ve Kur'an. Bu üç kitapta özgün cennet anlatımları vardır. Tevrat ve İncil değiştirilmiş olsa da cennetin kendisiyle ilgili tasvirlerin orijinal olduğunu söylemeliyim. İnsanlar daha önce hiç gitmedikleri bir yerle ilgili sonradan yeni anlatımlar yapmamıştır. Yani anlayamadıkları için değiştirememişlerdir. Şimdi asıl soruya geçiyoruz. Cennet hep aynı cennetken Tanrı'nın anlattığı cennetler neden değişmektedir? İncil'deki cennet, Tevrat'taki cennet ve Kur'an'daki cennet neden birebir aynı mekanlar olduğu hissini vermemektedir? Yoksa cennet Adem'in onu terk ettiği günden bugüne sürekli restore mi edilmektedir? Üzerine yeni katlar mı inşa edilmektedir? Ya da dekorasyon anlayışı mı değişmektedir? Ben, bu süreçte değişen tek faktör insan. İnsan geliştikçe sen cenneti daha netleştiriyor olmalısın. O zaman Kur'an'ın ikinci kademesinde bana anlatacağın cennet de değişecek olmalı. Donna, 600'lü yıllardan 2000'li yıllara uzanan süreçte dünyada o kadar büyük değişimler yaşandı ki Kur'an son kitap olduğunu söylemeseydi ve ben bugün yeni bir kutsal kitap indirseydim herkes Tanrı çok iyi yaptı diyecekti. Ben bunun yerine son kutsal kitabın tek bir harfini, tek bir kelimesini değiştirmeden çağrısını bir anda değiştireceğim. Bu yapacağımız küçük keşif Kur'an'ın bir mucizesi olacak. Bu mucizeyi bize dönüşen ayetler yani müteşabih ayetler verecektir. Şu ayeti okumanı istiyorum. De ki, eğer bütün ins ve cin toplulukları bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Kur'an-ı Kerim, İsra Suresi 88. Ayet. Ben, çok açıkça meydan okuyorsun. Dona, kime? Ben, bize, cinlere, herkese. Dona, sonsuz kudret sahibinin kendi yarattıklarına meydan okumasını gerektirebilecek sebep ne olabilir? Ben, Kur'an senin yaratımın, insanlar ve cinler de öyle. Bir benzerini yaratacak olsalar bu senin de başarın olurdu. Sen onları iyi yetiştirmiş olurdun. Bu ayetin mesajı insan kapasitesinin azlığına vurgu yapmak olamaz. Hepimiz senin eseriniz çünkü. Kapasitemiz azsa bu senin bize verdiğindir. Bize az verdiysen bunu yüzümüze vurman hiç mantıklı olmazdı. Mesaj Kur'an'la ilgili bir işaret olmalı. Dona. Bu ayet zannedildiği gibi Kur'an'ın Rab tarafından indirildiğini vurgulamak için de söylenmedi. Bu başka birçok ayette zaten söylendi. Bu cümle kitabın yapısı hakkında bir fikir vermek içindi. Bu cümlenin deşifresi sürprizlere hazır olun dur. Müteşabih ayet bir metin yazım teknolojisidir ve onun tek örneği Kur'an'dır. Tüm insanlığa ve cinler alemine gerek yoktur. Tek bir insan bile muhkem yani hüküm verici bir kitap yazabilir. Ben domuz etini yemeyin derim. Sen bir kitap yazacak olsan koyun etini yemeyin diyebilirsin. Konu muhkem ayet yaratmak yani hüküm koyup normatif olmaksa bunu herkes yapabilir. Hatta taraflar da bulabilir. Bunun için Rab olmaya gerek yoktur. Kimselerin yapamayacağı şey müteşabih ayetler yaratmaktır. Müteşabih ayetler zamanın akışı içinde çözümlenebilen kriptografik ayetlerdir. Ben, ama insanlar da kriptografik metinler yazabiliyor. Dona. Müteşabih bir kriptografi tekniği, bu doğru. Ancak müteşabih tekniği sadece Tanrı'nın kullanabileceği bir şifreleme tekniği. Ben, neden? Metin yazarlığımı küçümsüyorsun gibime geliyor. Biraz uğraşsam yaparım. Dona, o halde müteşabih ayet yaratmak için sana gerekecek malzeme listesini veriyorum. Ben, hemen tedarik edeceğim. Meslek onurum söz konusu. Dona, müteşabih ayet yaratmak için gerekli malzeme listesi. Madde 1. Bir adet dil. Müteşabih bir ayet yazmak için özel bir dil yaratman gerekecek. Arapça dili Kur'an'ı taşımak üzere oluşturuldu. Ben, ooo orada dur, bu iş beni aşar. Dona, müteşabih ayet yaratmak için gerekli malzeme listesi. Madde 2. Levh-i Mahfuz yani varoluşun tüm kaderinin kayıtlı olduğu kitap. Bu kitap olmazsa müteşabih ayet yaratamazsın. Sadece yeni bir dil yaratman gerekmez. Kaderin kontrolünün de sende olması gerekir. Kur'an, levh-i mahfuzdan bir parçadır ve bu yüzden bu kadar değerlidir. Ben, listenin kalanını saymana gerek yok, iddiamı geri aldım. Zaten insan eliyle şifrelenmiş metinler 500 metreden ben şifreliyim diye bağırır. Sen, dediğine göre yüzlerce kripto sığdırıyorsun bir metne. O metin köşeli hale gelmiyor. Tam tersine şiirsel bir anlatımla, yumuşacık bir üslupla okuyana onu anlayabildiği hissini veriyorsun. Televizyonda şifreli yayınlar vardır. Dekoderin yoksa asla izleyemezsin. Senin yaptığın şifreli yayında dekoder yoksa ekranda çizgiler oluşmuyor. İzleyebildiğin bir yayın var. Müzik klipleri oynuyor, dekoderi devreye soktuğunda altından belgesel çıkıyor. Meğer kanal müzik kanalı değilmiş. Evet, seni tebrik ederim. Sanırım beni bu konuda ikna ettin. Dona, müteşabih ayetler zannedildiği gibi kelimelere mecaz anlamlar yüklemekte değildir. Çünkü bunu da edebiyat yanı iyi olan herkes yapabilir. Müteşabih ayetler 7. yüzyıla ayrı 21. yüzyıl jenerasyonuna ayrı mesajlar sunabilme mucizesidir. Öyle ki yeni mesaj eskisinden bambaşka da olabilir. Kur'an evrende düzlemler halinde yazılabilmiş tek kitaptır. Müteşabih ayetler zannedildiği gibi felsefik anlatım ayetleri de değildir. Zebur, Tevrat ve İncil bunlarda da felsefik anlatımlar vardır. Değiştirilmiş olsalar da kutsal kalabilmiş ayetler de vardır. Bunların içinde felsefik anlatımlar da mevcuttur. Ancak hiçbiri müteşabih değildir. Bir yanağına vurana öteki yanağını çevir. İncil, Matta bölümü 5, ayet 39. Bu İncil ayeti tipik bir felsefik anlatımdır. Kötülüğe kötülükle cevap vermemeyi çok güzel bir şekilde anlatır. Ancak müteşabih değildir. 3. yüzyılda bu İncil ayetinden anlaşılan neyse 21. yüzyılda anlaşılan da odur. Yanak aynı yanaktır. Bu hiç değişmez. Bu ayetin yorumuyla ilgili Hristiyanlar ikiye bölünmezler. Çünkü felsefik de olsa mesaj çok açıktır. Tanrı filozofik anlatımlar yapmak istediğinde bunu çok basit bir şekilde yapabilmektedir. İncil ayeti bunu göstermektedir. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Kur'an-ı Kerim, En'am suresi 59. ayet. Kur'an'a gelince, Kur'an'la ilgili binlerce farklı yoruma dayalı tartışma olmasının sebebi de budur. Müteşabih ayetler, gaybın anahtarı kitaba yerleştirildiğinde hareket eden ve sana onu ilk defa okuyor olduğun hissini veren ayetlerdir. İşte bu, Kur'an mucizesidir. Ben, söylemişsin zaten, burada bir anahtar var diyorsun. Bunu söylediğine göre bir yerlerde bir kilit olmalı. Dona, hareket eden bir metin yaratabilmek nasıl bir şeydir? Dünyanın en iyi yazarı hareket eden bir metin yazabilir mi? Düşüncen nedir? Ben, bunu başarabilecek dünyada tek bir insan varsa o da Shakespeare'dir. Dona, sana kötü bir haber. Romeo ve Juliet bundan 1000 yıl sonra da kitabın finalinde ölecekler. Hareket eden bir metin olmadığı için iki aşığın dirilme ihtimalleri ne yazık ki yok. Ben, bu hareket etme konusu aklımın sınırlarını zorluyor biraz. Alışmam zaman alacak. Dona, Tevrat, Zebur, İncil, bunlar kutsal ancak dönemsel kitaplardı. Hiçbiri Kur'an gibi dünyanın sonuna kadar geçerli olacak şekilde kurgulanmadı. Tanrı, bu kitap son kitaptır diyorsa orada durup düşünmelisin. Bu ağır bir sözdür. Tevrat'tan İncil'e uzanan dönemde dünya bir değiştiyse, Kur'an'ın ilk indirildiği günden bugüne dünya 1000 değişti. Allah'ın kitabı dünyanın dönüşümünün önünde durmaz. Allah hep diridir. O bu kitap son kitaptır diyorsa, bunu kitabın çağların değişen ihtiyacını karşılayabileceğinin teminatı olarak söylüyordur. Rab, Kur'an ahir zamanda da geçerli olacaktır diyorsa, sana düşen sürpriz mesajlara hazır olmaktır. Ahir zaman, kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli eden zaman dilimidir. Kur'an'ı dünyanın sonuna kadar diri tutacak yetenek, onun müteşabih ayetleridir. Senin Tanrın bugün müteşabih ayetlerin kilidini çevirmek için burada. Ben anahtarı çevireceğim ve sen de kitabın yepyeni bir kitap haline dönüştüğünü göreceksin. Son peygamberi suda yürütmeyişimin, ona asasını tek vuruşta nehri ikiye ayırma mucizeleri vermeyişimin, ona Kur'an'ı vermemin altındaki nedeni göreceksin. Küçüğüm, bugünlerde sen Kur'an'ın tüm zamanların en büyük mucizesi olduğuna şahit olacaksın. Ben, Dona, çok büyük sözler bunlar. Umarım dediğin gibi olur. Benim gibi sorgulayıcı bir filozof ancak böyle bir cevapla sorularına yanıt alabilir. Beni ikna etmek kolay değildir. Sen bunu iyi bilirsin. Bu arada sen müteşabih yani kriptografik ayetlerden bahsedince şüphelerimin gideceği hissi oluşmaya başladı bende. Her şey benim zannettiğimden farklı olabilir. Dona, dünyayı değiştireceğime ve seni ikna edeceğime söz veriyorum. Tanrı sözü 3. Ben de sana bu durumda koşulsuz inanacağıma söz veriyorum. Dona, her şey benim zannettiğimden farklı olabilir sözlerinin beni çok mutlu ettiğini bilmeni istiyorum. Tanrı, ben sana inanıyorum diyen herkese durumlarını bildirir. Tanrı'ya inanmak, onun herkesten daha fazla bilgiye haiz olduğunu kabul etmektir. Bu da inandıklarının yanlış olabileceği ihtimaline açık olmaktır. Sana inanıyorum ama ben zaten her şeyi biliyorum. Bu ifadenin sana inanmıyorumdan hiçbir farkı yoktur. Sana beni ikna ettiğinde fikirlerimi değiştirecek kadar çok inanıyorum. Tanrı'yı en çok mutlu edecek söz budur. Sen zihnini serbest bırakıp kendini açtığında boşluğu doldurmak Rabb'a aittir.